Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Tunahan Saftır.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Yine bir ikisi bir de daha teknoloji dünyasındaki gelişmeleri. Bu arada o kadar hızlı girdim ki değil mi? Oyun dünyasındaki böyle arada kaynadı. Oyun dünyasındaki gelişmeleri aktarmak üzere birlikteyiz. İlk haberimiz YouTube'la ilgili, video ile ilgili. YouTube'a atılan ilk video üstünden tam 12 yıl geçmiş.
Ya bunu gerçekten konuşmasına konuşalım da. Yani 12 yıl olmasından dolayı biz niye bunu ikisi bir aldık yani? Geçen sene 11'di, bu sene seneye 13. Yani 10. yıl olur, 20. yıl olur.
Bu baş...
6. yıl yani.
Donanım Haber'de getir arkadaşımız yapmış. Ben de aldım koydum. Ama sen böyle sorana kadar da mantıksız gelmemişti. Yani 15 olsa değil mi bir şeydi, bir de 20 yıl olsa bir alınır da. Orada 10, 20 alınır.
Ya 12 yıl yani.
Demek ki bir anlamı var 12'nin. Değişik. YouTube için bir anlamı var ki yapmışız. Evet, anlamlı bir yıl.
Yok, yurt dışında özellikle sosyal medya haberleri yapan bazı siteler var ama tek konsantrasyonları sosyal medya olduğu için onlar böyle şeyleri yazabiliyorlar. Çünkü onun içerik üretme kabiliyeti ya da konu genişliği bizim kadar geniş oldu. Belki oradan bir yerden gördü ama yani o zaman...
Donanım Haberi ilk büyük gelen video falan diye de haber yap yani. Gitsin.
WhatsApp'ın sağlıyorum 7. yılı, Facebook'un 11 yaş doğum
neyse,
günü.
Neyse dur Erdi, tamam.
Durmuyor abi şimdi.
Belki de ilk haber kontasının
arkasındaki matematiği çözmemiz lazım abi.
İlk video şeymiş. Ben hayvanat bahçesindeyim diye YouTube kurucularından bir tanesinin attığı videoymuş. Böyle 18 saniyelik video, 38 milyon kez izlenmiş. 24 Nisan 2005'te atılmış ilk video. Benim de YouTube'a yüklediğim ilk video kendi kanalıma mesela 14 Mart 2006. Aslında bir sene sonra keşfetmişiz ya.
Benim kendi kanalıma attığım ilk videoda 23 Ekim 2006.
İşin değişik tarafı da mesela kendi kanalıma, kendi ismimle yüklediğim video, Donanım Haber için hazırladığım bir video. Hani o zaman video paylaşım platformu yok, sitede video paylaşamıyoruz. Bir yerden bir teknolojik robot videosu bulmuşum. Almışım üstüne Donanım Haber logosu çakıp kendi kanalıma yüklemişim. Yani hizmete bak.
Bak, benim attığım ilk video tabii o zamanlar... Sen video yayınlamış mıydın o tarihe kadar?
Yayınladım. Bir tane GP2X incelemiş.
Ben tabii dışarıdan abi haber yazıyorum. O daha ziyade yazılı yaptığım için o zamanlar... O dönem bir ekran kartı üreticisinin Türkiye temsilcisiyle işte bir toplantı için buluşmuştum. Hani meraklı olduğumu görmüştü. Sende donanım var mı demişim. Sağ olsun herhalde bana ilk sample veren, yani ilk test cihazı veren de kişi o kişi olmuştu. Bana bir o dönemin ekran kartları için ATX 1900 GT ekran kartı, yine Ati'nin chipset... Ati'nin yaptığı AMD anakart, RD580 bir anakart ve Athlon X2 4600 işlemci, hatta bunun adı kalmamış. Şu an videoya bakıyorum da Thermal Take'in Big Typhoon, o dönemin en iyi işlemci soğutucularından birisi. Onları vermiş. Onunla ilgili ben o yazılı test yaparken onun videosunu çekmişim telefonla.
Ekran kartı, anakart falan çektim ama onların hepsini kendi paramdan almıştım Erdi. Aramızdaki şey de buymuş demek ki.
Ya demek ki işte 5 ayda nasıl bir sektör etki yarattıysam hep bana sample'lar
televizyonun ekleri gelmeye başlamış. Paramdan alıp Donanım Haber'de incelemiştim. Öyle video yayınlamıştık. Ama işin garip tarafı bak. Kendi kanalımıza yüklediğimiz videolar Donanım Haber'le ilgili. Donanım Haber'in o zaman kanalı falan da yok. Biz aslında o dönemlerde de hep aramızda konuşuyorduk. Donanım Haber'in videolarını YouTube'dan yayınlayalım. Kendi sunucumuz daha yapmayalım diye, ama günün kendi görüşü. Bizim sitemizde olsun, platformumuzda olsun, daha güçlü oluruz görüşüyle bugünlere kadar geldik.
Yani çok işte şükür. O günden aslında kullanmaya başlıyoruz.
Çok şükür ama keşke o dönemde YouTube'da olaymışız ve daha yani. Da ünlü olurduk. Yani YouTube'un başından beri kullanan adamlar olacaktık neredeyse.
Ya ben de ilk 2007'de pardon bir video atmıştım ama benim oyun oynadığım montaj videomdu. Sonra kaldırmıştım mesela. Belki yürüseydim oradan montaj videolarıyla ben de ünlü bir YouTuber olabilirmiş.
Sen olamazdın. Yani. Olamaz. Tamam, devam ediyorum tamam. Ben. Bu arada Call of Duty'nin de yeni videosu yayınlandı. Ben videoyu izledikten sonra bir gaza geldim.
Ben de.
Çok güzel görünüyor ya.
Çok güzel. Grafikler değil mi? Çok
hoşuma gitti yani.
Ya benim her şeyle yani, anlatım sunum çok güzel görünüyor. Yani ben 2. Dünya Savaşı'na gitmeyelim diyordum ama gidelim ya. Böyle olacaksa gidelim yani.
Şimdi Call of Duty 2'yi falan hatırlıyorum. Ben oyunu yüzlerce saat oynamıştım. Şimdi aynısının yeni nesil versiyonu gibi duruyor. Hani görsel anlamda. Zaten o actual ibaresiyle başladığı zaman video diyorsun ki adamlar görselliğine güveniyor hakikaten de. İnanılmaz yüz animasyonları vesaire.
Çok iyi duruyor.
Çok iyi duruyor gerçekten.
Ben de bayağı sevdim. Tam olarak resmi açıklaması da yapılmış oldu tabii ki videoyla beraber. Yine PlayStation tarafında duyuruldu. PlayStation'da bir yakınlıkları var. Büyük ihtimalle orada yine premium içerikler göreceğiz diye düşünüyorum.
Biraz ben oynanışı merak ediyorum. Hani son oyunlardaki gibi böyle çok hızlı bir oynanış mı olacak? Yoksa biraz daha yavaş mı olacak? Şimdi onu biraz görmek lazım.
İlk oynanışın özüne sadık kalacağız demişler.
Ya inşallah öyle olur.
Yani o tarafta neler göreceğiz merak ediyorum. Tabii ki şimdi umarım daha doğrusu yeni nesil konsollar için tamam grafikler iyi duruyor da PC için de ayrıca bir çalışırlar. Çünkü PC tarafında artık gerçekten orta seviye kartlar bile aldı başını gitti. Çok iyi işler çıkartabilirler diye düşünüyorum o tarafta. Bu arada AMD tarafında güzel bir haber var. Ryzen 1800X'de güzel bir fiyat indirimi oldu, 30 dolarlık. Erdoğan ne kadar haberinde bunu küçümsemiş olsa da.
Bak orada şöyle bir şey var. Hatta dur bir dakika, yorumu da açmak istiyorum.
Çok güzel
istiyorum.
Yorum var.
Yorum efsane zaten. Benim de çok hoşuma gittiği için paylaşmak istiyorum. 86 tane de like almış, yani beğeni almış ve bizden en çok... en çok beğenilen yorumların başında geliyor. Ne demiş? 30 dolar çok anlam ifade etmese de demiş, bana burada göndermede bulunmuş. 107 lira 20 kuruş ediyor. Eğer Amazon'dan sipariş verecekseniz vergi de az oluyor. 110 lira indirim bana babam bile yapmıyor demiş. Yani o, hani o gözle bakıldığında hakikaten çok haklı bir yorum, ama benim o yorum yapmamdaki sebebi şuydu. Yani 500 dolara satılan, Türk parası işte aşağı yukarı 1500-2000 lirası bir yere oturuyor. Ya o fiyat seviyesine çıkan birisi için adam 30 dolardan dolayı o işlemci alıp almamın ikilemine düşmez. Benim söylemek istediğim aslında oydu. Ama bu takipçimiz, okuyucumuz çok iyi yakalamış ve nokta atışlı bir video yapmış. Buradan kendisine ya yorum yapmış.
Allah'ı var. Ben de haberi okurken 30 dolar mı diye küçümsemiştim gerçekten.
Yani. Yok, ben küçümseme değil. O fiyat
ya, ama yani bir... o fiyat gamında aynen. 30 doların bir anlamı yok. Hani fiyat indirimi dediğin zaman 500 dolarlık işlemcide bir 50 dolar.
100 dolar ya da 200 dolar bir işlemcide yani. Evet. 30 dolar diyorsun. Tamam. %25'e denk gelen bir indirim anlamına geliyor. Ama bu tarafta hani... Dediğim gibi yani 30 dolardan dolayı birisi o zaman ben 700'e kayayım ya da bir üste geçeyim demez muhtemelen, ama dediğim gibi yorum efsane, çok beğendim ben.
Sen alır mısın 30 dolar için bir işlemci?
Ya durma bal da o kadar yüksek fiyatlara çıktıysam pek önemsemem.
Değil mi? Gerçekten
öyle. Ama zaten şeydi bildiğim kadarıyla diğer işlemcilerle fiyatları belli bir skalaya oturtmak için hani arada biraz fark oluşuyor. Şimdi bir önceki iki işlemcinin arasında da 70 dolar var.
Güzel bir notu var. Diyor ki işte 30 dolar indirim yaptıktan sonra diyor şimdi diyor her işlemci arasında 70 dolarlık bir fark oldu. 1700-1700.
Yani Ryzen 7 serisi için öyle oldu. 1700 ve 1700X arasında 70 dolarlık fiyat farkı vardı. 1700X ile 1800X arasında 100 dolar yakın fiyat farkı vardı işte. Şimdi ikisi arasında 70 dolar oldu. Tabii burada şey düşünmek lazım.
69 dolar oldu bu arada.
Aynen. Şey de düşünmek lazım. Şimdi ortada fol yok, yumurta yokken AMD durup dururken en hızlı işlemcisinin fiyatını indirmiş oldum. Burada tabii daha üst fiyat seviyeleri içinde biraz daha boşluk yaratmak istiyor olabilirler. Şimdi Computex Haziran ayında belki 16 çekirdek, 12-16 çekirdek
yeni işlemciye gireceğiz. Her 16 çekirdek dediğinde böyle içindeki yağlar eriyor ya.
İşte 16 çekirdek 32 izlek, 12 yani. Çekirdek 24 izlek. Yani muhtemelen yavaş yavaş oraları da boşluk yaratmak isteyebilir. Tabii onlarda da 30 dolar çok fazla bir boşluk yaratmayacaktır, ama diğer taraftan şey rakamları bilmediğimiz için o tarafa çok atıfta bulunamıyorum. Acaba 1700 ve 1700X gibi modeller 1800X'in çok mu gölgede bıraktı? Çünkü arada 100 dolar fiyat farkı var ama 1700X'in de 1800X'ten aşağı kalır yani yok bakıldığı
ya
zaman.
Ya ben sana söyleyeyim, orada 1600X hepsini yer yani.
Ya benim açıkçası ya onlar zaten hakikaten dediğin gibi işlemciler de ben Ryzen 3 serisini bekliyorum. Mesela Core 3 ve 6 işlemcilere karşı, çünkü çok fiyat performans olarak fiyatın öne çıktığı sistemler toplamak isteyen işlemci maliyeti gerçekten kimi kullanıcılar için ürkütücü olabiliyor. O yüzden yılın ikinci yarısında çıkacak Ryzen 3 serisi gerçekten benim çok büyük heyecanla beklediğim yeni bir işlemci ailesi.
Evet, özellikle 1600 serisi benim çok hoşuma gitti.
Ryzen 5 serisi.
Yani şöyle bir durum var Ryzen 5'te. Intel'le karşılaştırıldığında Intel'de oyun oynuyorsun sadece. Ama onu diğerini aldığın zaman profesyonel işle yapabiliyorsun. Diyor ki artık video ve canlı yayın böyle yani herkesin oyun bilgisayarında bağımsız düşünülemiyor.
Bu arada şey de söyleyeyim bak. İlk bu işlemcilerle ilgili konuşmaya başladığımızda bazı videolarda biz de o telaffuzda bulunmuşuz. Ya kulağa hoş geliyor. Ne demek istediğini anlaşılıyor belki, ama teknik olarak bakıldığında bu işlemcilerin isimleri Ryzen R5, Ryzen R3 ya da Ryzen 7 değildir. Ryzen 7, Ryzen 5 ve Ryzen 3. Yani o Core i5 ya da değil yani. İsimlenen bu şekilde.
AMD'nin Vega ekran kartıyla ilgili bir açıklaması var. Erdi, sen haberini yazmışsın. En hızlı Nvidia modellerine göre çok iyi görünüyor diye. Bu nasıl bir açıklama abi?
Şimdi bu zaten bu açıklamayı yapan doğrudan AMD'nin ekran, yani Radeon Teknoloji Grubu, AMD'nin ekran kartlarını yapan biriminden birisi değil. AMD'nin işlemci kısmıyla ilgili, masaüstü işlemci kısmını yönetenlerden birisi, ama tabii ki güçlü bir işlemci, güçlü bir ekran kartı sunmak isteyecektir AMD'de. Gelen bir soru cevap kısmında gelen sorular üzerine cevap vermiş. Diyor ki 1080 Ti ve Titan XP'ye karşı, en yeni Titan'a karşı bizim ekran kartlarımız mükemmel, harika görünüyor diye bir ifadesi var. Bizim okuyucularımızın bir kısmı demek ki en fazla o kadar hızlıdır diye bir yorum o şekilde algılamış. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Ben bu mesajdan 1080 Ti ve Titan XP'den daha hızlı olduğunu anlıyorum, ama orada şunu da görmek lazım. Ama ne kadar hızlı olduğu çok önemli. Çünkü Nvidia'nın da yeni jenerasyon hazır gibi. Yani yılın 3. çeyreğinde, yaz döneminde çıkacağı konuşuluyor. Sen bu ekran kartlarından %10 daha hızlı olsan bile rakip muhtemelen zaten kendi jenerasyonuna göre %25-30'u verecektir diye düşünüyorum.
Şimdi Nvidia'nın elinde bir de fiyat indirme avantajı var. Fiyat indirebilir.
Ama dikkat edersen çok Nvidia'nın tarzı değil. Nvidia o fiyat konusunda mesela AMD gibi değildi.
Evet, ekran kartı cevabı.
Ya diyor ki ben onun kendi açıklamasına göre benim ürünlerimin belli bir şeyi var diyor. Yani yıllar öncesinde vardı o rekabetin daha kıran kırana geçtiği dönemlerde Nvidia'nın biraz daha orada agresif olduğunu görebiliyorduk ama son yıllara bakıldığı zaman Nvidia genelde o ilime pek girmiyor. Yani özellikle üst seviye ekran kartlarında diyor ki benim ekran kartım bu, fiyatı da bu. Almak isteyen alır diyor zaten.
Evet, yani ekran kartı tercih kısmında senin hiçbir yorumun yok mu oğlum, hiçbir şey?
Var, olabilir.
Niye arada girmiyor?
Çok güzel konuşuyor Erdi abi, o yüzden. Ya şimdi şöyle... Şimdi
susuyor, sen de bana bakıyorsun sonra beraber. Ben ayrı konuya geçsem sonra arada kaynarsın.
Ha, yok, geçebiliriz ama söyleyeyim istiyorsan.
Söyle bence de. İzleyenlerimiz de bence görsünler senin yorumlarını.
Ya ben, beni bugüne kadar bilenler hep şey bildi, böyle Intel'ci, Nvidia'cı gibi bildi de orada herhalde biraz
seni
da...
Intel'ci, Nvidia'cı bilen mi?
Ya daha önce o yönde açıklamalar yapmıştım da biraz da kullanıcı alışkanlıklarıyla da alakalı bir durum söz konusu herhalde. Çünkü ben mesela ne kadar bir bütçe belirlesem o bütçedeki en iyi ekran kartı atıyorum Nvidia tarafında değil de AMD tarafında olsa da bir bakıyorum Nvidia'nın aşağı yukarı 150-200 lira daha fazla ne ekran kartı var diye hep o şey yapıyorum yani. İstersen çünkü bugüne kadar hep onları kullandım, hep alışkanlık oldu. Bir sorun da yaşamadım ama AMD kart kullandığım birkaç seferde de hep sorun yaşayınca insan ister istemez öyle bir tercih yapıyor. Ama ben şu an kendimi anlattım yani.
Teşekkürler Sinan. Peki. Yorumlarınla şu anda...
AMD tarafına uzağım.
İzleyenlerimizin de senin hakkındaki fikirleri bayağı bir değişmiştir evet. diye düşünüyorum.
Evde de mi AMD kullanıyorsun?
Evet.
Ne sistemin, ne özellikle
var senin şansı dedi? Bir sistemi söyler misin Tuna? Bir oyun editörü olarak nasıl bir sistem?
X99 platformu üzerine kurulu sistemim.
Tamam, zengin.
Zengin, evet.
i7-5820K işlemci var.
İşlemci güzel.
GTX 980 ekran kartı var.
Bayağı kallavi bir sistemi varmış.
Yalnız 16 GB. 980 o zaman en babasıydı.
Aa, tabii şimdi zaten bugün almadın. Yani, sen çıktı dönemde aldın.
2014 Aralık'ta aldım bu
sistemi. Sen yani dönem için paranın alabileceği en iyi sistemlerden birini toplamışsın.
Ya öyle oldu.
Taksit devam ediyor mu hala?
Yok. Peşin aldım.
Peşin. Abi adam rahat ya. Sıkıntı yok yani. Ondan sonra diyor ki 200 lira fazlaysa...
Ama ufaktan bir ekran kartı güncellemesi belki.
Ya düşünülebilir zaten ama şimdi GTX 980'lerin de fiyatları bayağı düştüğü için yani satsam bile... Hani üstüne para koyup beklemeye şey sıkıntı yani. Arada bayağı fiyat farkı var.
Yani onun tabii satışın nasıl olur bilmiyorum da üzerinde
zaten şu an ben
en azından bir 1070 falan.
Ya yani şu an zaten 1080p çözünürlük üzerine kurulu olduğu için sistemi çok ihtiyaç duymuyorum. 1080
full HD mi?
Ya full HD'de iki tane monitör kullanıyorum ki oyunda zaten tek monitör kullanıyorum genelde. O şekilde
gidiyor. Ama sistem güzelmiş yani hala
gidiyor
canlı bir sistem yani. Tabii.
Şimdi Nvidia'nın GDDR6 kullanılacak konuşuluyor Tuna. Ne düşünüyorsun bu konuda?
Ya band genişliği artıyor. 14 GB bölü saniyeye kadar yükselecek ama hani bir yandan da bunun yaygınlaşmasının daha zamanı var gibi gözüküyor. Çünkü 2019 deniliyordu haberde de hani daha yaygınlaşmasını, ekran kartlarını yani iyice bulmasını.
Şimdi SK Hynix Volta'ya yetişecek demiş. 2018 yani.
Yani 2018 yetişse
de... O da yorumlarda var. Yani, 2019 haberde değil, yorumcusunda var.
Yok şöyle bir şey var.
Yorumlarda
var. Samsung'un da zaten daha önce açıkladığı şey 2018'i genelde işaret ediyorlar. Şu aşamada zaten 2017'nin artık yarısına doğru gelmek üzereyiz. GDDR 5X var. 5X'in de gelişim açık olduğunu... 1080'lerin yenisi 1080 Ti'de ve yenilenen 1080-1060'da da görmüş olduk ama benim tahminim o ki 2018 yılı içerisinde biz görürüz GDDR5
yani, 6'yı. Yani AMD HBM mellekleri yatırım yaparken şunu net bir şekilde gördük ki çok da gerekli bir şey değilmiş abi. Çok lüks kaldı GDDR teknolojisinin yanında.
Ya teknik olarak bakıldığında sonucunda GDDR5X'de Nvidia band genişliği anlamında neredeyse yakalı. Kafa kafaya diyebiliriz açıkçası bakıldığı zaman. Ama şöyle bir şey var yani mevcut teknolojinin nereye kadar gideceğini kimse öngöremiyor. Sonucunda HBM belleklere bakıldığı zaman bugün GDDR5X'de GDDR5'e göre ne kadar yatırım var geldi kazanım sağlandığını bilemiyoruz ama HBM tamamıyla yeni bir aslında baksana macera, yeni bir hikaye
şimdi
ve ucu daha açık.
Unutmamak lazım. Şimdi HBM olayında olaya sadece hız olarak bakmayalım.
Tabii.
Ne oluyor? HBM belleklerde bellekler dikey olarak üst üste hani böyle
üç yürün
olarak aslında 3 boyutlu yerleştirildikleri için dar alanda daha fazla kapasite sunabiliyorlar. Yani böylece kartlar daha küçük olabiliyor. Belleğe daha, GPU'ya çok daha yakın konumlandırılabiliyorlar. Mühendislik anlamda bazı avantajlar.
Ki Fury'de de görmüştük bunu.
Evet ama fiyatları çok yüksek olduğu için şu anda üst seviyede bile pek mantıklı görünmüyorlar. Yani mesela AMD'nin siz bakmayın hani Fury serisinde falan 4 GB belleklerin çıkması HBM bellek teknolojisi yüzünden onları biraz da frenledi.
Ya tabii maliyetler yüksekti. Maliyetlerin yüksek olmasının sebebi üretimi zor bir bellek teknolojisi bakıldığı zaman.
Bir de maliyetin üstünde erdi. O teknolojiye uygun modüller yoktu.
Daha şimdi şöyle bir şey var. Yani zaten şimdi HBM bellekli bir... Şimdi şu anki normal GDDR5 ya da 6 ya da 5X kullanan bellekleri kullanan ekran kartlarına bakıldığı zaman çipi koyuyorsun. Etrafına bellekleri diziyorsun. Evet. Ekran kartını çalışır hale getiriyorsun işte VRAM'in vesairesiyle beraber. Şimdi bunu da HBM kullandığın zaman GPU'da içeren o paketin ayrıca özel olarak üretilmesi lazım. Şimdi bizim o Fury'de gördüğümüz GPU'da ara unsurlardan birini başka bir firma üretiyor. HVM bellek için ayrı bir bağlantı geliştirmen gerekiyor. GPU zaten başka bir yerden geliyor vesaire. Çok aşamalı bir üretim süreci. O farklı firmaların işin içerisine dahil olduğu. Ama şöyle bir şey var. HVM tabii AMD'nin teknik gelişiminde öncülük ettiği bir bellek standardı. Bugün şu anda Nvidia da kullanıyor. HVM 2 kullanan üst seviye Tesla'da Quadro serisi ekran kartları var. İleride de kullanacak. Nvidia bugün bize Volta'da ben HVM 2 kullanmayacağım demiyor mesela bakıldığı zaman. HVM 2'de tabii gelişimin daha yüksek olacağı söyleniyor. 8-16 GB'nin olacağı konuşuluyor.
Furi serisi Samsung tarafından beklenmiş.
Evet, Furi serisinin en büyük handikapı 4 GB'la sınırlı kalmasıydı. Bugün yüksek çözünürlükte, yüksek kalite ayarlarında oynamak istediğiniz zaman o bellek kapasitesinin çok daha üzerine çıktığını görüyoruz ama dediğim gibi yani bugün HBM2 ile evet GDDR5X'te biz artık 480-500 GB saniyelik bant genişliğine ulaşabildik ama HBM2, HBM'de direkt 512 GB'ı görüyordun. HBM2 için daha yüksek bant genişlikleri de söz konusu.
Mesela bak.
Gelişim orada daha hızlı olabilir.
768 gigabit saniye genel olarak bu GDDR6 teknolojisinde öngörülen rakam ve 20 nanometrelik 8 GB'lık DDR4 bellek kitleri de üretilebilmiş.
Yani şöyle bir şey var. Mesela 1.35 voltta yani hani yüksek özellikle enerji tüketim konusunda da o hızlara ekstra bir tüketim zorunluluğu ya da yükü getirmeden çıkabiliyor olması önemli. Bak bekleyip görmek lazım. Hem SK Hynix çalışan, Samsung çalışan, Güney Koreliler bu işe tamamen fokus olmuş durumdalar. Yani yoğunlaşmış durumdalar. Ben ağırlıklı olarak özellikle Nvidia'dan bekliyorum orta üst seviye ekran kartlarında bu bellek standartını. Evet.
Burada herhalde esas konu biraz da üretim maliyeti ve son kullanıcının ekran kartıyla buluşacağı fiyatlar yani. Orada
o da bir herhalde etken.
Kullanacak enerji teknolojiyi seçmeyi.
Enerji tüketimi çok büyük bir
çok
etken
çünkü etken, evet.
Özellikle hani belki bilgisayarlarımızda kullandığımız belleklerden yola çıkarak ekran kartlarında belleğin ne kadar enerji tüketim etkisi olur diye düşünebilir ama GDDR5 belleklerin bugün bir ekran kartının toplam güç tüketimi içerisindeki değerleri %35, 40'lara, 50'lere kadar bazen varabiliyor ekran kartının konfigürasyonuna göre. Toplam güç tüketimi çok büyük unsurlardan bir tanesi.
Unsurlardan bir tanesi ama şu da var abi. Yani ben ekran kartı alırken ne kadar tükettiğini en başta bakmıyorum. Şimdi
sen bakmıyorsun işte yani.
Önemli unsur şu.
Mühendislik olarak firmalar önem veriyorlar.
Mühendislik olarak önem veriyorlar ama şöyle bir şey var herhalde. Yani bir kart yeniden 50 watt fazla çeksin. Daha yüksek performansı daha ucuza sunsun. O 50 wattı görmezsin yani kesinlikle.
Zaten o seviye bir ekran kartı da alıyorsan ona göre de bir güç kaynağı yani alacak bütçen de olur
şey
zaten.
Çok önemli tabii. Performansa etkisi. Artı fiyat performansı.
Ya şimdi şöyle yani bir şey var.
Ne kadar para ödedin ne aldın?
Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi rakibin senin 150 watt kart yapmıştır. Senin kullandığı yeni belleklerden dolayı güç tüketimin 250 watt olmuştur ama rakibinden 150 daha hızlısındır. Öyle bir senaryoda dediğin de haklısın ama evet. Kafa kafaya bir performansla ya da %10 bir durumda ben 100 watt daha fazla çeken bir kartı görmek
bir de
istemem.
Şunu unutmamak lazım. Daha fazla güç çekiyorsan daha büyük soğutuculara ihtiyaç duyuyorsun. Kolay kolay soğutamıyorsun. Mühendislik anlamda az güç tüketen kartlar üretmek aynı zamanda firmalar için de serin çalışan ürünler üretmek.
Tabii bir de şeyi de unutmamak lazım. Biz hep son kullanıcı gözüyle bakıyoruz ama enerji tüketimi daha fazla, daha çok ısınan bir ekran kartını sistem üreticileri kasalara koymak istemiyor mesela. Bu da etkenlerden bir tanesi. Olayın çok fazla boyutu var ama GDDR6'yı ben özellikle Nvidia başta olma, Nvidia'nın yoğun kullanacağını düşünüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum. Ben HBM teknolojisine göre de daha hızlı yaygınlaşacağı görüşündeyim. Bu arada fiyatlar mesela, burada daha uygun olacaktır.
HBM 2'yi konuştuk daha biz senin son kullanıcı ürünlerini göremedik. HBM 3 için de çalışmalar devam ediyor mesela bakıldığında. Orada işte 2 terabayt saniyelik bant genişliklerinden bahsediliyor.
Bir geyik var ya yapıyorlar ama bize sunmuyorlar. İlk önce satsın diye bekliyorlar falan.
Onun gibi komple teorileri de var ya bunlar bize mesela NASA bize bunu gösterdiyse demek ki laboratuvar ortamında aslında
daha iyisi
çok
var
daha iyisi yani. Vardır şimdi şeklinde.
Çok daha iyisi var mı laboratuvar ortamında? Seri üretim uygun değil işte.
Ya her alanda öyle zaten bir teknoloji çıkıyor yaygınlaşması belli bir zaman alıyor çünkü tabii, ucuzlaması vesaire haliyle.
Bu arada Xbox PlayStation'daki bu aya verilecek şeylere bakalım, oyunlara bakalım. Mesela Xbox kısmında 360 ve One için 360 kullanıcına Star Wars The Force Unleashed 2 verilecekmiş. Lego Wars, Lego'nun yine Star Wars serisi verilecekmiş. Bu da Star Wars'tan yürümüşler o tarafta. Xbox One kullanıcılarına Gina Sisters diye mi okunuyor bu? Twisted evet. Dreams. Director's Cut verilecek.
İsmini bile zor okuyorsa gene o kadar da önemli değil.
Lara Croft End of the Template of Osiris. Bu da şey, üçüncü aynen, görüş açısıyla izometrik gördüğümüz dandik bir oyundu. Bu sefer öyle pek bir ışık yok. Mesela PlayStation 4 tarafına baktığımızda Alienation, bu derde bağımsız bir yapım falan.
Evet ya ama yani biraz ismini duyurmuş yapımlardan bir tanesi yine.
Tales from the Borderlands var.
Ki o da eski oyunlardan.
PlayStation 3 için
Bloodlines
var. Yine PlayStation 3'ü Port Royal 3, Price of the Merchants var.
Dişe dokunur bir oyun yok
genelde
göre. Ya genelde hep şöyle deriz. Xbox tarafında verilen oyunlar genelde daha iyi oluyor.
Bu hani sefer ikisi de kötü.
Ama bu sefer ikisi de olmamış yani. Evet. PlayStation'da benim hatırladığım en son dişe dokunur oyun Rocket League'i vermişlerdi bedava kaç zaman önce. Ki ondan da faydalanmıştım o kadar yani.
Superman'in falan birbirine daldığı bir oyun var ya.
Injustice.
Injustice verdiler onlar bir de.
Yani aradan çok demek nadir
bu
çıkıyor.
Bu ay kol kola vermişler, biraz para harcasın demişler.
yani hiç tatmin edici değil.
Konsollara da damması çok kötü oldu. Oyunların pek bir şeyi yok ya hiç. Bu arada Google yüzlerce kişiye otonom araçları test etmesi için verecekmiş. Abi sana bedava verseler, deseler ki Erdi'cim biz seni çok sevdik. Şu otonom aracımızı al, İstanbul'da artık bunu seni götürsün getirsin, biner misin?
Tek ailemle binmem, tek başıma binerim.
Ben tek başıma da binmem abi. Kimse kusura bakmasın. Yani
ben bir denemek
İstanbul'dasın bir de. İstanbul'dasın abi. Yani buna binecek adamlar da harbiden denek olmayı full kabul etmiş. Otonom araçla gitmek risk ya.
Üzerine para veriyorlar mıymış acaba? Yoksa gönüllük esasıyla arabayı sonra bırakıyorlar mı testten sonra?
Gerçek var. Sıraya girmiş bir ton adam vardır.
İlla ki.
Şimdi onun içinden bir canlı yayın açsan arkadaşlar elimi tutmuyorum gidiyorum falan diye 1 milyon izlenir herhalde.
Herhalde izlenir.
Yani. Aslında versinler binerim ya.
Canlı yayında kaza olsa daha da şey olur.
Biner misin binmez misin şimdi? Bir karar ver.
Yok canlı yayın falan izlenme falan hit sırf onun uğruna. Binerim herhalde onun uğruna. Ölümü göze aldı ve öldü.
Tam ticaret erbabı. Önce hayır bilmem. Tamam bir önyargıyla sonra işin ticaretini yap.
Google Noton'a var.
Sonra oradan daha yapabilir miyim? Tamam binerim.
Şey vereceklermiş Chrysler tarafından. 500 adet Pacifica minivan. Baktım araç güzel göründü. Yani modelini buraya yazdıklarını ilk anlamadım nasıl bir şey ama.
Chrysler'de çok yakın işbirliği yapıyorlar. Yani yarın öbür gün işte Fiat Chrysler grubunun arabalarının otonomuna yolda gördüğünüz zaman bir iki arka tarafta Powered by Google yazacak.
Tam aile arabası ya.
Şimdi minivan zaten aile. Aile arayacak. Ben ailemle binmem abi.
Da İstanbul'da işte ne zaman?
Büyük ihtimalle zaten arka tarafta sunucu munucu bir şeyler vardır o. Minivan olduğuna siz bakmayın yani arka tarafta
böyle. Abi Türkiye koşullarında bu arası internete bağlı olması bunu internet kopar sürekli. Ben zaten gidemez bu yolda.
Allah korusun.
Yolda kalmış böyle abi. Fotoğrafları var her yerde.
Ama yine de binilir ya Erdi. Ben düşündüm de şimdi. Buradan Google'a sesleniyorum. Türkiye'deki testlerinizde. Araçlara cam filmi takılması yasallaştı biliyorsunuz.
Ama yine belli kurallara tabi. Yani o
ya belli standartları var. Zaten bak araçlara takılan filmler neredeymiş? Cam filmi imalatçıları, ithalatçılarından onay filan alması gerekiyor.
Bayağı bir meşakkatli.
Onay kurumu filan da varmış. İşte yok şu kadar geçirgenlik olacak, bu kadar
ön cama
olacak,
takılamaz.
Ön cama takamazsın falan filan vesaire bir ton şey var. Yani işi bilen sertifikalı yerlere taktırmak lazım. Ama cam filmi de şart abi. Yani bazı noktalarda ben mesela çocuğumun bulunduğu yerde UV filtresi falan içeren bir cam filmi taktırmak istiyordum.
Şimdi zaten
kullanamıyordum yani.
Yani pek çok büyük firma çoğu arabada özellikle arka camları mümkün olduğu kadar karartarak fabrika çıkış satıyor. Benim arabamda mesela ön camlara kıyasla arka camlar karartılmış filmdi.
Benim araçta aynı renk yani açık renk.
Kesinlikle de benim arabanın yenisi.
Evet.
Benim araba biliyorsun arka camlar daha koyu.
Ben de Suzuki Swift varken arka camlar karartılmıştı. Ondan sonra kaldırdılar.
Çünkü yani pek çok ihtiyaç var. Örneğin yol halindeyken kadınlar çocuğunu emzirmek durumunda kalabilir. Bir sürü şey olabilir. Dolayısıyla sen orada ekstra bir şey var. Ama tabii o da yetiyor mu dersen o da aslında yeten bir unsur değil. Dolayısıyla farklı kullanım amaçlarına uygun olarak bence cam filmi yer yer kullanılabilir.
Bir de orijinalde öyle verildiğinde kabul ediliyorsa ben de diğer arabama taktırabilmem lazım cam filmini yani.
Yani.
Ya şimdi tabii hani İç güvenlik açısından emniyet mensuplarının da hani özellikle bir takım unsurlara karşı aracın içerisinde görme durumu olabiliyor. Burada şöyle bir şey var. Senin benim gibi beklentisi olanlar için değil. Bazen yolda görüyorsun her tarafı kapkaranlık bir araç gidiyor
onlar
şimdi.
Onlar yasak zaten.
İşte onlar daha böyle modifiyeciler falan.
Asıl düzenleme esasında oradan yola çıkarak gelen bir durum. Şimdi bakalım. Bir ara ruhsatı işleme falan zorunluluğu vardı. Şimdi onu kaldırmışlar mı düzenlemede?
Vallahi düzenlemeye baktım onunla ilgili bir şey göremedim abi.
En azından millet muayeneye girmeden önce filmleri çıkartmak zorunda kalmayacak.
Şimdi şey de var bile. Şimdi. Yani tamam böyle bir cam filmi taktırdın polis seni çevirdi. Nereden anlayacak onun %2 bilmem kaç bin falan olduğunu?
İşte o yüzden bir sertifikayı muhtemelen.
Evet.
Bunda PVC malzeme kullanılmış falan diye.
Sertifika sahteyse.
Yani şimdi...
Yapacak yani adamın önüne de pek geçilmiyor.
Bilmiyorum nasıl denetlenecek. Yani tamam bir standart var, bir onay alacaksın bir yerlerden ama yani birazcık garip. Bakalım nasıl işleyecek. Bu arada Outlast 2 Steam'de 49 TL fiyatla çıkış yaptı. Bir sürü YouTuber da canlı yayın falan yaptı.
Zaten pek çok kişinin beklediği bir şeydi o. Hani Outlast 2 çıksa da. Evet. Yani şöyle bir durum var. Oyun açıkçası bir tarlada koşturma üzerine geçiyormuş gibi bir durum var. Hani etraftan tamam bazı eşyaları, dokümanları alıp okursan bir hikayesi var ama ilk oyunun yanında çok sönük kaldı. İnsanların beklediğini vermedi, o kesin. Zaten 49 liraya çıkması da hani ondan konuşuluyordu. Hani daha büyük bir şey olabilirdi belki fiyat politikası olarak. Ama yine de yani geri iade yapanlar da var. Onların yorumlarını da görüyorum. Steam yorumlarını biraz okudum. Olumsuz çok yorum var. Genel kanı o yönde. Hani ben açıkçası zaten oynamadım. İlk oyunda oynamamıştım. Korku oyunlarıyla çok da alakam yok ama... Ama yani demek ki bir başarısızlık var ortada.
Sniper Ghostwire 3'te multiplayer modu olmadan çıkış yapmış.
Ona da şey demişler, hikaye modunu daha iyi bir deneyim sunmasını arzuladığımız için böyle yaptık demişler ama...
Çıkacakmış yani modu.
Ya ben şöyle düşünüyorum, bu biraz bana saçma geldi. Sonuçta ikisi farklı noktalar. Hani demek ki onu geliştiremediniz. Bir sıkıntı çıktı ki bu kadar ertelediniz, oyunu çıkarttınız. Ben öyle düşünüyorum açıkçası.
Yani alanlar şimdi tek kişilik modda oynayacaklar, sonra da işte multiplayer'a.
İkinci veya üçüncü çeyrekte diyorlar, bakalım.
Yani zaten yani ikinci çeyrekteyiz de üçüncü çeyrekte,
yani üçüncü çeyrekte olur büyük ihtimalle, ama yani bu bir sorunun göstergesi. Eğer sorun olmasaydı aynı zamanda çıkardı diye düşünüyorum.
Yani bakalım.
Gerçi artık bütün oyunlarda illaki sorunlar çıkıyor. Oyun çıksa bile bir yıl boyunca sürekli update'ler gelmeye devam ediyor.
Gelecek sene ve gelecek ay belki de bir sürpriz yapar.
Belki de olabilir.
Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde yüz tanıma teknolojisi kullanılacakmış. Stada 170 bin kişiye yakın futbol seyircilerin gelmesi bekleniyormuş. Ve stattakilerin hani terör saldırılarına karşı filan aranan kişiler yüz tanıma teknolojisiyle kayıt altına alınacaklarmış. Ya bu teknoloji çok tartışılıyor.
Ya bak katılırlar mısın bilmiyorum. 5-6 sene önce biz Nvidia'nın CUDA teknolojisini kullandıkları için Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir laboratuvar ziyaretinde bulmuştuk. Oradaki hoca da bize İngiltere'de aslında eğitim verdiğini, hocalık yaptığını ve statlarda GPU hızlandırma ile yüz tanımayı özellikle terörist eylemlere karşı kullanılabileceğini söylemişti ve bir takım görüntüler göstermişti. Yıllardır üzerinde çalışılan bir konu bu.
Zaten İngiltere, sen de Londra'ya gittiysen görmüşsündür abi. Yani her yerin kamerayla dolu oldu. Kişi başına en çok kameranın düştüğü yer abi.
Tabii teknoloji nasıl çalışır çok önemli. Yani sonucunda %100 mükemmel çalışmayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü o kadar kişi arasından tek doğru seçim yapabilmek.
Bir de şu var, hani stada giden adamlar yüzünü falan da boyuyor. Atkı, şapka takıyor.
Bir öyle sürü. Bir unsur da
yani o adamı nasıl tanıyacaksın? İsterse
tamam
öyle bir şey yapar.
Tamam işte bu teknolojiler için en iyi sınav noktaları orada.
Yani. Evet.
Yine arka tarafta GPU'lar çalıyor, ekran kartları çalıyor, grafik kartları, ama hatırlar mısın şeyi mesela? Ben I Am Legend filminde Will Smith'in dedektörü tarıyordu işte, kimler şey olmuş, enfekte olmuş, kimler olmamış diye. Karısına enfekte olmuş diyor, hayır diyor aslında, bir daha test ediyor, sağlam çıkıyor mesela.
Ya yani işte cihazların hata payı var. Zaten en son FBI ile ilgili bir tartışma da açıldı konuya. Amerika'da da kullanılan yüz tanıma teknolojisinin çok büyük oranda hata yaptığı ve bu hataların da yani kabul edilemeyecek noktada olduğu, aynı zamanda da birçok insanın izinsiz olarak yüzlerini sisteme kaydedildiği konuşuluyor. Şimdi bu sistemlerde şey sıkıntısı var. Siz gitmişsiniz mesela pasaport için bir fotoğraf çektirmişsiniz. Sizi gitmişler yüz tanıma sistemine dahil etmişler. Bu yasal değil. Yani şimdi yüz mesela, tanıma sistemine sabıkalı insanların
kaydedilmesi. Şimdi mesela test ettiğin telefon yüz tanıma özelliğine sahip. Acaba arka tarafta senin profilini çekip bir sunucuya yolluyor mu?
%100 abi. Bu telefonlar falan bu kadar hayatımıza girmişken ben kaçar olmadığını düşünüyorum bu iş.
Gizlilik ve güvenlik her zaman bir çatışmada olacak yani.
Aynen. Yani bu arada şey güvenlikten falan bahsederken tamamen akılsız bir telefon tanıtımıyla karşılaştık. Belki görmüşsünüzdür. Hani tamamen arının işte light phone isimli.
Disconnect diyorlar zaten. Yani dünyadan kopun diye.
Hiçbir özelliği olmayan, sadece arama yapabildiğin, arama alabilen bir telefon. Hatta kayıt defterine kayıt yapacağınız kişileri bile bilgisayara bağlayıp kayıt etmeniz gerekiyor. Yoksa siz telefonun üstünde bir SMS atma özelliği bile olmadığı için herhangi bir kişi ismiyle kaydedemiyorsunuz. Şekil olarak bir kredi kartı boyutlarında. Cüzdana falan koyduklarını göstermişler ama cüzdanda bayağı bir popluk yapar.
Hafif böyle iPhone 4 dönemlerindeki tasarımları biraz andırıyor böyle.
Yani bana herhangi bir şekilde akıllı kartları andırdı.
Evet.
İşin saçma tarafı, madem ki bu kadar sıkıntım var sosyal medyayla, git 3310 satın al.
Ben yani tam onu diyecektim şimdi.
Yani ben niye bunu %150 dolar fiyatı var?
Yani hiç gereği yok. SMS de atamıyorsun. 3310 daha fazla özellikleri var.
İlk çalıştırmaya başlarken telefonun SMS falan gelmesi gerekiyor.
Bak ben tasarım güzel olmuş ama.
Tasarım
gerçekten güzel olmuş ama yani hani
150 dolarlık fiyat biraz fazla ya.
Çok ya, hiçbir özellik yok ki. Hani tasarımına mı veriyoruz 150 dolar? Yani neye veriyoruz?
Bir tane Motorola'nın Razr telefonları vardı hatırlarsınız. Bir tane alırım, o da incecik telefon.
Tabii o da incecik, aynen.
En azından şekil olur, bir kapaklı telefon kullanma fantazisine geri dönmüş olurum yani.
Ki hala da kapaklı telefonlar Asya'da falan kullanılıyor.
Bu telefonu yapanlar diyorsun ki yani sosyal medyadan bıkmış, usanmış, komple bırakmak isteyen. Tamam mı? Yani
şimdi Erdişe'yi düşünüyorum gerçekten bak. Tatile falan gittiğinde bu bir avantaj. Yani böyle bir telefon yanında taşıman lazım. Neden? İletişimi kopmasın. Acil bir şey olduğunu birisi seni arayabilsin. Ama sosyal medyadan uzaklaşırsan, telefon yanında yoksa Instagram'a girip bakmıyorsun, Twitter'a girip bakmıyorsun. Bazen çok anlamsız bir şekilde bir dakika önce baktığın Twitter feedine girip bir daha böyle bir refresh atabiliyorsun, tazeleyebiliyorsun onu. Yani anlamsızca psikolojik olarak o kadar alışmışsın ki. Instagram'a giriyorsun, bazen şeyi görüyorsun. Yani ilk başta bir daha girip bakıyorsun, 3 fotoğraf, like ettiğin fotoğraflar, beğendiğin fotoğraflar. Yani daha yenilenmemiş bile, sen o kadar sık kontrol ediyorsun.
Geçen yıl bayram tatiline girerken cuma günü benim telefon gitti, bozuldu. Bayram diye de yaptıramadım. 9 gün telefonsuz o kadar rahattım ki.
Sana ulaşamadık ama biz hiç rahat değildik ya. Ben bazen tatile ulaşmam gerekti.
Ya benim açımdan inanılmaz rahattı. Hani ya, bu çok kafa dinliyorsun.
Samimi olmak lazım. Şey gibi değil yani. Sokakta röportaj yapılırken en çok haber kanallarını izliyorum ama gittiğiniz zaman hani en çok Survivor izleme durumu değil. Yani şimdi sosyal medya bir şekilde istesek de istemesek de etrafımızı çevriliyor yani. Sen girmek istemesen de en çok en sevdiğin arkadaşın orada. Onun paylaşımını bir şekilde görmek isteyebiliyorsun vesaire. Kullanılmayabilir, tercih meselesidir ama insanın kendisine karşı samimi olması lazım. Dışarı karşı kullanmıyorum deyip.
İşte dışarı karşı kullanmıyorum demek değil bu. Yani adam diyor ki...
Yok hayır, ben seni anladım. İşin bu boyutu bu da var. Yani yoksa dışarı, telefondan bunun maksimum biraz daha farklı.
Dışarı çık diyor. Böylece diyor, yani kullanmak istesen de kullanamayacaksın. Bu kendin için bir avantaj. Yoksa akıllı telefonu kapat diyor mesela. Akıllı telefonla eşlenik kullanılacağını firma da eş koşuyor. Diyor ki koşuya mı gidiyorsun diyor. Abi bunu al çık diyor. Kafanda şey olmasın diyor. Çünkü böyle bir telefondan dışarı çıkarsan ne olur? En azından şunu düşünürsün Erdi. Zaten bakamayacağım.
Ya o kadar bağımlı insanlar var. Koşuya giderken abi. Hani farklı bir argüman geliştirebilirsin orada mesela. Nedir? Özellikle iPhone'lar çıktığı zaman mesela Nike ne yaptı? Bir koşu bandı yaptı özellikle iPhone'lar için. Bir tane takım müzik dinleyebiliyorsun tarzında. Alırsın 32 bit'teki olan yeni nesil süper akıllı telefonunu, yüklersin flag formalı müzikleri, seni gaza getirecek şekilde koşuya da gidebilirsin.
Akıllı saatini de yaparsın.
Akıllı saatini
de
yapın.
Koşu yapanların hani, hepsinde aksesuarlar var öyle.
Var işte, yani, onu söylüyorum ben. Hani
güzel bir argüman. Yani hafif bir telefon yanına alıyorsun, iletişimini sabit tutuyorsun. Akıllı saatinle de yola çıkıyorsun, müzik dinlemek mi istiyorsun? Oradan dinle. Yani akıllı telefon adam şunun için alma diyor. Kafandan çıksın, kafan rahat olsun. Yani kendine zaman ayır diyor. Yoksa adam şey demiyor yani, sosyal medya hesaplarını sil. Ayrıl falan demiyor. Bence
ama kendisi de biraz meşakkatli arkadaşın.
Yok, yaklaşım
yani
olarak doğru, fiyat olarak yanlış. Yani giderim bir tane daha hafif bir telefon alırım zaten akıllı olmaya.
Ya burada işte senin biraz vereceğin karar önemli. Yani sen hakikaten diyeceksin ki ben buradan uzaklaşıp bu telefonu kullanacağım. Ki kullanma sebebim de işte sosyal medyadan biraz kendine zaman ayırmak. Orada da şey var yani, sonucuna bakıldığı zaman. Telefon sosyal medyaya erişmek için internete ihtiyacı var mesela, misal veriyorum. İnternetini kapatıp daha aptal telefon gibi kullanıyorum. Hani her telefonun bir de aptal kullanım modu var mesela, tamam mı?
Ama
hani
bak Erdi, burada adam şeyden uzaklaşmanı istiyor. Kapatma filan diye. Kapattığını açabilirsin çünkü. Diyor ki ihtiyaç duysan bile,
kendini mecbur bırak diyor. Bile
mecbur bırak kendini. Bir kere de çık böyle nefes al diyor adam.
Ya işte yok, adamın mesajı net de benim oradaki özellikle
sen isteğim, bırakamayacaksın. Ben seni
bırakıp bırakmama değil. Ben insanın kendisinin isteyerek onu yapması taraftarıyım.
Tamam, yani zaten isteyerek çıkıyorsun.
Yok işte hani bir
psikolojik olarak etkilerden kurtuluyor.
Ya zaten i̇şte böyle bir icada
bak sosyal medya acaba bir bağımlılık. Kademeli değil bu. Yani sen işte şeyi karıştırıyorsun biraz. Bağımlılık seviyesini artık telefonları açıp tazeliyoruz. Yani bağımlılık seviyesinde ekran açıp bakıyorsun. Bir hastalık olmaya doğru gitti. Bunun artık konulmuş psikolojik isimleri de var.
Var işte, o kişiye göre değişir işte. Herkes sen bağımlısın, o bağımlı dedi ya. Ben şahsen
adam diyor ki doğaya giderken diyor, eğer böyle bir bağımlılıktan kurtulmak istiyorsan diyor, bırak diyor. Ama sen şahsen olarak ihtiyaç duymuyorsan zaten adam herkese ihtiyaç duyuyor.
Tamam, zaten onu söylemeye çalışıyorum ben. Yani sonucunda başarılı olacağını yani düşünmediğim bir ürün olmuş yani.
Ben konsepti sevdim, telefonu da sevdim ve ben kendim kullanırım diye düşündüm ama %50'lık fiyatı görünce çok kullanmak istesem gider aptal bir telefon alırım. Yoksa telefonun tasarımı çok hoşuma gitti.
Ya tasarım güzel.
Yani o tasarımda, o hafiflikte bir cihazı da arada cebime alıp çıkmak, deneyimlemek isterdim yani, o günü akılsız bir cihazla geçirmeyi.
Merak uyandır, o ne diye böyle.
Evet, insan güzel olurdu gerçekten de. Gran Turismo Sport için Porsche oynanış fragmanı yayınlanmış. Bu arada artık oyunun grafikleri ne güzel duruyor ya.
Bayağı geliştiğini görüyoruz ilk videolar oranla da.
İlk videolar PlayStation 2 grafikleri.
Ya gibi. Bir hadi de şimdi şu var, Electronic Arts'ın Porsche'la anlaşması bittikten sonra önüne gelen Porsche'la ilgili videoyu yayınlamaya başladı ki bu videoda da görsellik güzel. Ama ben şeyi bekliyorum, şimdi PlayStation 3 zamanında düşündüğüm zaman bir video gösterlerdi, bir araba görüntüsü gösterlerdi. Hani ağzımızın suyu akarak bakardık böyle. Evet. O durum bu oyunda ne yazık ki yok ama şimdi hali hazırda örnekler de var. Mesela Drive Club'ın görselliğini görüyoruz. Şimdi baktığın zaman Gran Turismo da pist yarışları. Drive Club da öyleydi. O görselliğe acaba erişebilirler mi? Daha da geliştiğini görür müyüz önümüzdeki videolarda? Onu merak ediyorum çıkış dönemine kadar.
Ben VR performansını da merak ediyorum. Çünkü motoru full VR uyumlu yaptılar. O taraftaki grafik detayları ne olacak filan. PlayStation 4 Pro'da özellikle performansını gözlemlemek lazım. Şu an yayınlanan fragmanlardaki detay seviyesi, arabaların görünüşü, ışıklandırma filan mükemmel duruyor.
Şimdi misal Project Cars'ın da görselliği güzeldi ama mesela HTC Vive'da denediğimiz zaman oyunun görselliğinin ne kadar kesildiğini de görmüştük. PlayStation 4'te bu ne kadar kesilir VR performansı, onu da görmek
HTC
lazım.
HTC Vive'de niye kesiliyor da HTC Vive gösteremiyordu. Yoksa PC'de kesilme diye bir şey yok.
Tabii.
Yani downgrade yemiyor PC'de. Sadece HTC Vive'ın o düşük çözünürlükteki gözlüğü nedeniyle sen detayları seçemiyorsun. Öyle bir sıkıntı var.
Ya artık açık dünya oyunlarda bile hani Horizon Zero Dawn'u, Uncharted 4'ün de görselliğini gördük, her ne kadar tam açık dünya olmasa da. Hani o yüzden ben daha fazlasını da bekliyorum. Gran Turismo'nun geçmişine de dayanarak.
Evet. Bir de ama Gran Turismo'da şey vardır tabii. Yani yanılmamak lazım. Oyunun genelde bu tekrarlar, hani replay dediğimiz kısmındaki grafikleri PlayStation 2'den bu yana göz kamaştırır.
Hep öyle. Evet, zaten burada da genelde
grafikleri daha kötüdür. Bir tık aşağıdır.
Aracın dışından hiç görüntü yok zaten Porsche videosu da hep. Ya içeriden ya da dışarıdan replay görüntü göstermişler.
Hep o zaman mükemmeldir zaten yani, bu. Özel bir motora geçiyor.
Bir yanıltıcı
orada
olabilir. Hani onu çıkınca anca tam net konuşabiliriz.
Biraz bakmak lazım. Erdoğan otomobil yarışlarından hoşlanır. Sen nasıl buluyorsun yani genel olarak?
Ya açıkçası benim için eğlenceli olması büyük önem taşıyor. Tabii eğlenceyi vaat ederken hani gerçek dünya koşullarına mümkün olduğu kadar yakın olmasını ben arzu ederim açıkçası. Hem fizik motoru olarak. Çünkü bir yere çarptığım zaman ister miyken o araba o çarpma etkisine uygun şekilde gibransın ve zarar görebilsin.
Bu hem de öyle bir şey yok.
Hem de biliyorum. Hem de kolay kullanım olabilsin. Çünkü bazı oyunlarda o gerçekçi ruh vermeye çalışıyorlar ama yani gazabı kullanım o kadar zor ki. Yani bu sefer eğlence kısmı biraz zayıf kalmaya başlıyor. İşte benim en son keyifle oynadığım oyun muhtemelen bu konsept çerçevesinde 4 Rally'di herhalde. Keyif olarak kullanmışım.
Şey yapıyorsun, asistleri falan açacaksın. Ama yani. Ben de bu simülasyon oyunlarında şeye hasta oluyorum. Kendimi rahatsızlık duyuyorum. Bütün asistleri açtım mı da sanki oyun kendi kendine oynuyormuş gibi geliyor insan.
Ki aslında daha simülasyonları da var. Yani bunları çok simülasyon olarak nitelendirmemek lazım. Mesela Assetto Corsa görsel anlamda çok daha geri planda olmasına rağmen daha simülasyon. Hele ki e-racing simulator var mesela. Artık onların ayrı delileri var. Eldivenlerle, kasklarla oturup oynuyorlar. Onlar daha da simülasyon. Bunlar hani burada bir şöyle bir sıkıntı var dediğiniz gibi asistleri tamamen kapatınca gerçekte bile o kadar zor değildir herhalde araba kullanmak. Ben bilmiyorum ama.
Ya bu araçlar zor olabilir çünkü yani. Kullandığımız araçlar normal.
Daha ilk testi daha gaza basar basmaz spin atıyoruz
yani
çünkü.
Beygir gücü şöyle senin normal kullandığın binek araba çarpı 5 falan yani.
Ya öyle oluyor işte.
Gaza basarken böyle şey basman lazım orada. Yani milimetrik.
Biz tabii direkt kökleyince gazı evet. Spin atıyor araba.
Gamepad'den basıyorsun. Bu arada Light Nightmares'in çıkış fragmanı yayınlanmış. Oyun şirin duruyor.
Ya bu
fiyatı da şirin yani Steam'de 31 lira.
Zaten ama çok uzun bir oyun olmayacak.
Xbox'ta da 60 lira.
Ya ister istemez konsolda biraz fiyatlar oynama yapabiliyor.
Xbox'ta 49 lira ama yani PlayStation'da.
Artık oynayanlar Steam'i tercih etsin diyeceğiz. Yapacak yani. Bir şey yok. Ya görselliği açıkçası çok güzeldi. İsminden de o verilen o korku, bir kabus ortamını çok güzel yansıttıklarını düşünüyorum atmosferde. Ki zaten bu tarz oyunlarda atmosferin başarılı yansıtıldığını son dönemdeki oyunlarda hep görüyoruz. Unravel vardı. İplik bir karakterimiz vardı orada da. Şimdi yaklaşık olarak 1,5-2 saatlik bir hikayesi olduğu söyleniyor. Eğer öyleyse çok kısa ama görsel anlamda tatmin edici. Hikayesi de güzel olursa, bize o atmosfere sokacak elementleri verirse bence başarılı olur. Fiyatını
ya,
çıkarır.
Çok geldi ya elinde el feneri, mum sadece belli bir yere aydınlatan ama çok yaptılar yani.
Limbo'lar vardı, Inside vardı hani pek çok var ama işte dönem dönem 6 ayda bir, 1 senede bir böyle bir oyun çıkıyor illa ki yani.
Bu arada Game Show 11 Mayıs'ta başlıyor. Yani Beytepe Kongre Merkezi'nde yapılacak. Biz de Donanım Haber bölüm sunucuları olarak orada yer almaya çalışacağız. Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu, Türkiye Bilişim Derneği ile birlikte çok sayıda firma katılacak. Ankara için önemli bir etkinlik.
Kesinlikle. İstanbul'da GameX veya GIST gibi fuarlar görüyoruz ama burada daha da kapsamlı olacağı söyleniyor. 100'den fazla firmanın katılacağı
evet,
öngörülüyor.
Biz de basın sponsoruyuz etkinliğin. Elimizden geldiğince siz de oradaki gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Son haberimizde 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan yeni kota düzenlemesi. Bu kota düzenlemesi hakkında çok konuştuğumuz için ilk başa koymayalım dedik. Haberlerden sonrasında tekrar bir hatırlatalım sizlere. 1 Mayıs'la beraber arkadaşlar en önemli değişiklik gece kuş tarifesinin üstüne aslında bence. Artık hızlarımız satın almış olduğumuz, yararlandığımız servisin hızına oranla düşecek. Yani 8 megabit kullanıyorsanız tamam 3 megabite düşeceksiniz. 16 megabit kullanıyorsanız 6 megabite düşeceksiniz.
5 megabit.
5 megabit. Ama mesela benim gibi 50 megabit kullanan biri 3 megabite düşmeyecek. 16 megabite düşecek. 100 megabit kullanan biri 24 megabite düşecek. Eğer 500 ile 1 gigabit arasında bir hatta sahipseniz de 64 megabit miydi?
Evet. 64 megabit
evet. Düşecek. Yani. Oldukça yine onlar için de düşük bir
sizin için çok güzel. Ben hala 8 megabit internet kullandığım için bana bir şey değişmiyor.
Tabii bazı arkadaşlarımız var. Yani adam 8 kullanıyor 8 alamıyor zaten. Evet. Hani onun için düşmek hiçbir şey ifade etmiyor. Bu düzenleme biraz ferahlatacak bizleri. En azından kotalar tamamen kalkıncaya kadar. Gece kuş tarifesi ise çok etkili değil. Çünkü 4-5 saatlik bir dilimi kapsıyor.
6 saat. Yani gece 2 ile sabah 8 arası.
O dönemde zaten yine bir oyunu çekemiyorsun. Eğer yok hızın çok yüksek.
Şu an hızı, aynen yani o yine hızınla alakalı. Yani 100 megabit kullanıyorsan belki hani yüksek verimlilikle o zarar elde edebiliyorsan çekersin belki ama en azından ufak tefek şeyleri yapmak isteyenler açısından bir zaman ayırıyla beraber bilgisayarı belki o saatlerde açık bırakmak acil işe yarayabilir ama tabii bizim açımızdan asıl rahatlatıcı olan kısım önümüzdeki senenin başında bu adil kullanım kotasının illetin tamamen kalkmasında olacak. Ya gönül isterdik keşke 1 Mayıs itibariyle kalksın ama geçtiğimiz hafta içerisinde şöyle gelişmeler vardı.
Operatörler de erteleme istiyorlar.
İşte operatörlerin erteleme isteme gibi durumu var. Ya arkadaş ben onu da anlamıyorum. Yani zaten bu bir yıldır belli olan bir şey tamam mı? BTK'nın gösterdiği bir tarif var. Şimdi hazır olmamasını neye dayandırabilir? Muhtemelen diyecek ki altyapımız şu anda tam ona belki hazır değil. O yükü kaldıramayız biz tarzında. Şimdi Turkcell'de Türk Telekom'un geçtiğimiz hafta haberleri var. Rekor kar elde ettik. Turkcell diyor ki 6,5 milyar TL kasamda nakit param var. Tamam da zaman yani harca biraz para. Kalkındır yani
orayı. Şimdi bir ikilem var orada Erdi. Şöyle bir şey var. Ülkenin altyapısına bakıyorsun yetersiz. Yani biz yetersiz dediğimizde izleyenlerimiz hemen bize şey örneğini veriyorlar. Ya işte ayın birinde herkesin kotası kalkıyor. ama internet yavaşlamıyor, tamam da arkadaşlar ayın birinde herkesin kotası kalkar kalkmaz torrente full yüklenip de full force bütün kotayı harcayıncaya kadar download da yapmıyor. Ne? Herkes tasarruflu harcamaya çalışıyor kotasını. Çünkü ay sonunda da kullanıma geçmesi lazım bir şekilde bu kotanın. Bu yüzden herkes aynı anda hatta yüklenmiyor. Şimdi kotalar gittikten sonra ben birçok insanı tanıyorum. 7/24 o hat %100 çalışacak. Aşağısını düşürmeyecekler. Hatlar şu anda görünen o, yani istatistik verdiklerinde elimize tabloyla yetersiz olduğu görülüyor. Yatırım yapmak istediklerinde operatörlere soruyorsun niye yatırım yapmıyorsun diye. Yasal düzenlemeler yeterli değil. Belediyeler izin vermiyor. Fiber çekmek istiyoruz, çekemiyoruz. Yoksa ben istemiyor muyum diyor. Her eve fiber götüreyim, abone yapayım. Yani orada bir ikilem var. Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor?
Ya bana soracak olursan Ermiyorsun. Operatörlerin için bahanesi yok. Her işi onlar çözmek zorunda. Çünkü sen o servis veriyorsan, belediye seninle anlaşamıyorsa anlaşacaksın, bir yolunu bulacaksın. Yani sonucunda orta uzun vadede devletin de ortaya koyduğu politika var. Türkiye diyor, internet etkin kullanabilen, 2023 yılında geldiğiniz zaman teknolojik olarak da bir sürü şey yapabilen bir ülke haline gelecek. Bugün her türlü bilgiye ulaşabildiğin tek kaynak internetin iyi olması. Yani bugün torrent gözünden dolayı bakabilirsin, dosya indirmek gözünden de, ama hepsinin merkezinde iyi bir internet bağlantısı var. Sonucunda bugün adil kullanım kotasını koyuyorlar, üstüne vaat ettiği hızı da evime veremiyor.
Zaten en büyük
yani şimdi benden parayı alıyor, kotayı kusura bakma diyor, altyapımız şöyle böyle diyor, ben sana biraz sınırlı kota vereceğim diyor. Takılırsan de, şu da var bir de, altyapım yetersiz diyor, kotan bitiyor. 5 lira veriyorum yeni kota geliyor. Yani hani işte o boyutları da var. Joker diyor onu alacaksın diyor. Upload'unu istersen diyor 100 megabit yaparım diyor. Ama genel kitleye verirken altyapı yetersiz. Ya da şu an hazır değiliz. Bunların olmaması lazım.
Yani şimdi şöyle bir şey var. Bunların olmaması lazım tabii ki. Ama ben gerçekten bu işin başındaki birinin çıkıp, bu devlet tarafında olabilir, operatörler tarafındaki bir kurumun başındaki insan olabilir. Yani neden adil kullanım kotası var? Gerçekten altyapı yetersiz mi değil mi? En azından devlet erkanından bir kişinin açıklamasını bekliyorum. Yani bak böyle bir açıklama eksikliği var. Şimdi diyorlar ki adil kullanım kotası kalkacak. Şimdi kalkacak deniyor. Ne diyor? 2019'un başında kalkacak. Şimdi 2019'un başında kalkacaksa demek ki bilişim teknolojileri kurumuna göre burada altyapı yeterli.
Yani.
Değil mi? Ben bunu anlıyorum bu tarafta.
Ya da o süreye kadar bütün altyapı çalışmaları tamamlanacak.
Şimdi en kötü o süreye kadar tamamlanacak bir şey var mı? Bakıyorum pek de bir şey görünmüyor. Operatörlere soruyorsun, verdikleri BTK'nın da yayınladığı istatistiklere bakıyorsun, altyapı yetersiz görünüyor. Hı. Özellikle yurt dışı çıkışlarımız bayağı sıkıntılı hala da. Şimdi orada ikilemler bunlar. Ya verilen raporlar yanlış, istatistikler yanıltıcı ya da birileri yanlış biliyor bir olayı.
Vallahi abi burada uluslararası şirketlerin raporlarına biraz da bakmak lazım. Çünkü pek çok aslında kullandığımız internet sitesinde ya da internet servisinde altyapı aslında uluslararası bazı büyük şirketler, Akamai gibi şirketler var. Onların altyapısı üzerinden takip edebilmek mümkün. Bakıyorsun raporlara, Türkiye'nin ortalama internet hızları vasat.
Vasat evet.
İçine mobili koyduğun zaman biraz böyle toparlar gibi oluyor, yine kötü.
Tamamen çıkarsalar berbat
değil. Yani hiç kabul edilebilir seviyede değil. Şimdi bakıyorsun 4.5G'nin birinci yıl şerefine rakamlara bakıyorsun. Öyle böyle şöyle böyle de, yani evime geldiğim zaman internet berbat. Kota desen yok. Bir de şunu atlamamak lazım. Biz kota dendiği zaman torrent şu bu aklına geliyor ama artık YouTube'da video izlerken daha fazla veri tüketiyoruz. Çünkü orada da artık internette bakıyorsun adam 8K'ya başlamış. YouTuber bile 4K'ya nasıl geçirelim diye düşünüyor. Bunların hepsi senin kotanı daha az tüketen unsurlar.
Evet, ama bu arada şunu da altını çizelim. Ülkemizdeki mobil operatörler dünya genelindeki diğer operatörlerle karşılaştırıldıklarında da onlara kıyasla da çok başarılı durumlar. Yani bizim ülkemizdeki 4.5G altyapısı muazzam seviyede.
Ya yani Türksel'in onunla ilgili bir raporu seviyede var. Hem fiyatla kıyaslama yapmışlar hem de internet hızları olarak mesela Avrupa'nın çok ilerisinde görünüyoruz.
Ya bak mükemmel seviyede çünkü çok basit bir örnek vereyim. Burak Şolt bizim editörümüz. İncelemeler yapıyor, çeviriler yapıyor. Simultane tercümeyle bazen videolarımızda yer alıyor, bizi kurtarıyor. Şimdi bir ev satın aldı, eve yerleşti. Bulunduğu sokakta Türk Telekom altyapısı yok. Bak ADSL dahi alamıyor. Geçtim fiberi. Evime ADSL bağlayın diyor adam. ADSL dahi bağlayamıyorlar. Bana bir tarif verin. Benim sokağıma ne zaman ADSL gelecek diyor. Sonuçta bu adam dağda oturmuyor. İstanbul'da oturuyor. Ve sokağı var. İETT'yle evine gelip gidebiliyor. Toplu taşımasına varası ya var. Evinin bulunduğu sokakta Türk Telekom altyapısı yok. Türk Telekom tarif veremiyor adama. Belki yıllar sürer demişler oraya hat gelmesi.
Ya bak ben sana başka bir şey söyleyeyim.
İstanbul'un göbeğinde ama aynı şekilde 4.5G üstünden oyun oynuyor 70 milisaniye pingle.
Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Sen dedin ya bana bazen güzel fırsatlar oluyor, bir kablonetin tariflerine bak diye. Aradım. Telefon numarasını alayım çünkü hizmet var mı yok mu diye şey yapabiliyorsun.
Yine güzel tarifeler vardı sen baktığında.
Yani senin o dönemde güzel tarifeler vardı. Aradım. Nerede oturuyorsun? Burada. Tamam dedi, o zaman bize TC kimlik numaranızı verin ve bazı ekstra bilgiler aldılar. Biz size geri dönüş yapacağız. Abi arayan soran yok. Ya insan bir hafta sonra geri dönüş yapacağız diye soran, ya bana bir haber ver yani. Sizin oraya servis getiremiyoruz ya da getirebiliriz ama maliyetler yüksek oluyor. Şöyle olur böyle olur. Bir şey söyle bana yani.
Kablonet şöyle bir yer. Bir şanstır. Türkiye'de.
Hani evine, rastgele tutan yani yakalayan. Evine,
odana kadar fiber çekilmiş kadar bir şanstır ki fiber tariflerine göre çok daha avantajlı fiyatları var. Servis kalitesi iyi. Yani birçok noktada çok çok iyi seviyede. Ben çok memnunum.
Acaba şu da mı var? Hani kar marjı olarak baktığınız zaman şimdi ADSL tarifelerine...
Yani devlet kurumunda yok. Onun şansını yaşıyoruz. İnşallah özelleşmez.
Şimdi ADSL tarifelerine ödediğimiz fiyatlara bakıyorum. Bir de fiber altyapılarda sunulan hizmetlerin fiyatlarına bakıyorum. Bir de firmalar tarafından baktığın zaman işte fiber altyapıya yatırım yapacaksın falan. Daha yüksek internet sunacaksın. Aşağı yukarı aynı parayı alacaksın son kullanıcıdan. Hani öyle bir hinlik mi var ya da bir durum daha var. Şimdi bize baktığın zaman aslında mobil kullanım çok fazla internet kullanımı. Yani biz masaüstü kullanıcısıyız. Belki çok dışarıya bakmıyoruz ama bizim aslında çok azınlık olduğumuz da bir gerçek
mobil,
yani.
Mobilin halinde skandal. Şimdi adli kullanım kotası mobile pek yansımadı. Yine 128 kilobite düşüyorsun. Oraya da mı yapmaları lazım? Tamam, Avrupa'dan çok iyiyiz, Amerika'dan çok iyiyiz.
Sonra Amerika'da bir tarife var. Amerika'da hızlar bizimki kadar yüksek değil ama 70-80 dolara limitsiz biliyorsunuz vermeye başladılar telefonda interneti. O keşke bizde de olsa.
Yani bizde... Altyapılar iyi de Avrupa'dan daha iyi izliyoruz ama bizde de kotanı kaybettiğin anda, bitirdiğin anda ortaya çıkan hızlar herhangi bir web sitesini açamayacak duruma geliyorsun.
Tabii cepte yapalım. Onlar... Ancak e-posta alırsın, o da yavaş.
O yüzden bu adli kullanım kotasından bir önce kurtulmamız lazım. O zaman Türkiye bir alanda en azından ciddi bir kırılma yaşar.
Bence milli politika bu olması lazım. Yani fiber altyapısı döşeme. Bu arada verilen fiber kablo döşeme oranları var biliyorsunuz. Fiber kablo uzunlukları veriliyor. Bunlar... Çok uzun çıkıyorlar. Evet ama baz istasyonları için döşenmiş fiber kablolar bunlar. Aslında kurumsal 4.5G kullanım için. Evet, 4.5G için döşenmiş. Kurumsal hatların o uzunluğa katkısı çok büyük. Yoksa normalde bizim evlerimize ulaşan fiber altyapısı çok çok düşük seviyede ve hala daha komik yani boyutlarda.
Ya orada en son bir girişim oldu hatırlarsınız. Bütün operatörler bir araya gelelim. Altyapıyı ortak yapalım. Herkes çünkü şu anki sistemde nasıl? X operatörü geliyor, maliyeni kazıyor. İzin alırsa Y geliyor, o da kazıyor. İzin alırsa C geliyor, o da kazıyor. Başka kazmak isteyenler çıkarsa onlar da kazmak isteyebilirler. Ortalık toz toprak, harcanan paranın büyük bir kısmı kazmaya, küreye gidiyor. Operatörler bir araya geldiler. Dediler ki o zaman biz tek bir ortak altyapı çalışması yapalım. Bir bütçe oluşturalım. Herkes oraya ortak olsun. Yarışı internet üzerine verdiğim servislerle ve rekabetçi de o şekilde şey yapalım. Oraya Türk Telekom dahil olmayınca işte şu an anladığım kadarıyla o da yavaşça duraksadı.
Ya ben sonuç... bir şey göremedim orada gelişme.
Ya böyle ben onu bu ilk biz 4.5G'ye geçtiğimiz yani o ilk günlerde bütün operatörler biliyorsun basın toplantısı yaptılar. Ben birinde o zaman Rami Bey vardı Türk Telekom genel müdürü şimdi yok. Paul Doğan'ı geldi onun yerine. Basın toplantısında gazeteciler soru cevap kısmına gelince ben sordum. Ya dedim ki bu kadar kazdık, bu kadar kürekli, bu kadar kablo döşedik yerine hani yeni bir sistem geliştirdik, artık internet üzerinden TV izlemeyi şu noktaya getireceğiz ya da başka bir sistem geliştirdik diye bilgiyi ve Ar-Ge'yi yarışsak nasıl olur dedi. Valla diye biz yatırımımıza devam ederiz, diğerleri de yatırım yaparlarsa onların yatırım yapmasına karışmayız. Tamam dedim, kazmayla kürekli olmuyor artık bu işler yani. Hepsi eliyle verip tek yerden kabloyu döşesinler, başka türlü yarışa girsinler.
Şimdi
ya.
O tarafta bir şey daha var aslında, çalışma şekli daha var. İstanbul uygulanıyor mu ya da uygulanan şehir var mı bilmiyorum ama büyükşehir belediyeleri fiber kablonun geçeceği yerleri de ayırıyorlar. Hı hı. Kapaklı mazgalları yapıyorlar ve oraları kiralıyorlar operatörlere. Diyor ki sen fiber mi geçireceksin? Kazma. Ben senin için kazdım. Her şey hazır. Kablonu buradan geçir diyor.
Bizim sokakta var.
Ama bana da para öde diyor.
Ya demek bizim sokağa yaptılar o makine şey
koydular.
Operatörlerle konuştuğunda da kiraların bu sefer anlamsız ve yüksek olduğunu söylüyorlar. Onlar istiyor ki fiberi döşeyim. Bitsin yani, ben bir daha oraya kira ödemeyeyim.
Ya şimdi operatörleri sorduğunuzda onlar şeyden de şikayetçi. Baz istasyonlarının kurdukları evlerin çatıların kiraları da çok yüksek diyorlar. Onların da toplam fatura maliyetindeki etkisinin büyük olduğunu söylüyorlar ama ya günün sonunda şu adli kullanım kotası gitsin bitsin de.
Tabii ki hepimizin
isteği. Rezal skandal ya. Allah yani
hepimizin yorulduk
isteği ya.
Gerçekten bu konu. Ama ben istiyorum ki teknik olarak birisi bir analizle bunu ortaya koysun. Yani
o operatör... çok kolay. Operatörlerin hepsinde data yok mu var? Ya bugün sizin açıklayabilir. Işte, şey yayınlamıyorlar abi. Olmaması şey lazım.
Genel olarak altyapının yetersiz olduğunu gösteriyor ki bu operatörler değil, Bilişim Teknoloji Kurumu'nda yayınladığı veriler altyapının yetersiz olduğunu gösteriyor. Zaten ben o yüzden diyorum, birisinin çıkıp bu karar alınırken yani kotalar kaldırılacak derken altyapı yeterli diye mi bu alınıyor? Yani bu karar, yani şu an altyapı yeterli mi, operatörler yalan mı söylüyor? Yoksa başka bir gerekçe mi var? Neden bu karar alındı? Bunu bir açıklaması lazım.
Ya yani, da patlayacak mıyız?
Yani? Evet, o tarafta ben çok takıntılıyım. 2019'un sonunu büyük bir heyecanla bekliyorum.
Abi kimse kusura bakmasın. Rekor üstüne rekor kıran para konusunda, finansal konuda altyapı yetersiz demesin ya. Harcayacaksın paranı,
i̇şte,
yapacaksın.
Kardeşim bak sana onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, sokaktaki adam görüşü bu.
Yok,
bu yani harcasın parayı. Parası çok harcasın. Adama gidip sorduğumda diyor ki devlet izin vermiyor. Devlete gidip sorduğumda yatırım yapmıyor diyor. Demek ki diyor.
Herkes herhalde bir bahanenin altına saklanıyor.
Burada birisi bir şey söylüyor, birisi bir şey saklıyor. Birisi çıkıp desin ya, biz izin vermedik ya da biz yapmadık ya da onlar yapmıyor desin, cevap beklesin karşı tarafta.
Artık 2019'un yani başında göreceğiz o zaman
kimin yaptığını. Yoksa parası var yapsınlar, adil kullanım kovulsun, yoksa bu canavar. Ya tamam, bunu hepimiz diyebiliriz. Ben istiyorum,
ben onu istiyorum abi. Teknik parası veriyle, var sadece abi yapsın.
Teknik veriyle ortaya konsun.
Yoksa abi, teknik veri hepsinde
ben
var.
Ben buradan bağırayım abi. Parası var yapsın işte, şunu yapsın şu.
Abi bağıralım zaten. Bizim tamam, bu konuda bağırmamız lazım abi.
Bağırmamız lazım, ben onu diyorum ama bir tanesinde devlet tarafından bir açıklama gelmesi lazım. Yani ciddi bir açıklama.
Abi devlet tarafından
kesin
son açıklama
mı? Çok kolay. Bak çok kolay abi. Hepimiz bağıralım, tamam mı? Sonuç ne olacak bekleyip görelim. Artık bu çok sıktı beni. Birisi verileri koysun ortaya ya. Ya bu ülkenin verileri belli değil mi? Kimin kaç lirası var? Ne kadar fiber yatırım yaptı? Devlet ne diyor?
Abi hepsi kendince açıklıyor. Finansal verilerin incelersin, evet. Hepsi var.
Var ama işte BTK'nın açıkladığı verilere
BTK baktığında... BTK da açıklıyor.
Evet açıklıyor. Baktığında altyapı yetersiz.
E tamam. Demek işte o yüzden parayı harcasınlar yapsınlar abi.
İşte adam parayı harcayamıyorum diyor.
Bak, onun dikkat bahanesi işte. Devlet ama, devlet ama ben onlara engel olmuyorum diyor.
Olur mu? Turkcell, Kablonet ve şey toplantısına dikkat et. Yerel yönetimlere de vurdular. Yerel yönetimler de...
Tamam da bak sen kendin diyorsun. Devlet diyor ki yatırım yapmıyorlar işte diyor.
İşte bak. Devletin dediği kısımda yatırım yapmıyorlar diye kesin
yok. Sen az önce öyle söyledin. O yüzden yok, söyledim.
Devletin dediği kısım, ben diyorum ki diyecekse öyle desin. Ya, devletin bence... dediği kısımda öyle bir açıklama yok. Yatırım yapmıyorlar demiyor. Ama şeye sorduğunda, operatör tarafına sorduğunda belediyeler izin vermiyor bize diyor.
Öyle bir iddia var ama tek tek onu biz de bilemeyiz yani.
İşte şimdi... ben de diyorum ki birisinin bu yani taraflardan birinin, belediye ise belediyenin, belki de artık biz bir soru soracağız. Böyle bir şey var mı diye. Bir mail atmak diye yarar var. Belediyenin çıkıp şey demesi lazım. Biz izin verdik, yapmadılar. En azından bir şeyimiz olur.
Artık herhalde 2019'un başında ak koyun kara koyun ortaya çıkacak.
Ama yine de bekleyeceğiz, göreceğiz yani sonuçta.
Yani. Yani çünkü bugün itibariyle abi adam hala erteleme istiyor, tamam mı? Yani bunlar mantıklı gerekçeler değil yani. Bunların hiçbirisi.
İşte ertelemeyi neden istedikleri de belli değil. Hazır değiliz diyor. Niye hazır değilsin?
Tamam, bir sene önceden belli bu.
İşin komik tarafı mesela birleşme toplantısında yaptıkları şeyde altı şebeke var. Altı şebeke,
evet, ben onu kullanacağız
diyor. Erdi diyor ki madem altıl şebeke var şu an niye kullanamıyoruz? Cevap yok.
O yüzden işte onun diyerek söylüyorum
yani
abi.
Altıl şebeke dediği ne mesela?
Ya.
Altıl ne var da kullanamıyorsun değil mi? O da garip. Madem altılda bir şebeke var o zaman genişlet kotayı kullanalım.
Evet abi, o yüzden kalksın. Kalkarken şurada olsun bak, kalkması yetmez. Yeni hızlar, yeni ya şeyler görelim. Bak,
ben o da benim orada isteğim. Kullanıcılara söylediğim şu. Kalksın, kalkacaksa kaliteden ödün vermeden kalksın. Yani ben şunu istemiyorum. Kalktıktan sonra ben oyundaki 70 pingim 100 olacaksa, 150 olacaksa, lag yaşayacaksam artık oynadığım birçok oyunda bu bize bir şey getirmeyecek. Torrent'ten dosya çeken adam bir sıkıntı yaşamaz. Bak onu söyleyeyim. Yani burada altını çizerek söyleyeyim. Torrent'ten dosya çekiyorsanız hız konusunda bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama bu internetin kalitesinin arttığı anlamına gelmez. YouTube'dan videoya bastığın zaman şak diye geliyor mu? İleri sardığın zaman bekliyor musun, beklemiyor musun?
Ya sonuçta kalkması bütün operatörleri bağlayan bir zorunluluk olacağı için orada da işte iyisini veren kazanacak abi. O yine yatırım gerektirecek o.
Yatırım gerektirecek. Türk Telekom'un burada çok ciddi bir yatırımı var. Biliyorsunuz çok büyük bir bu Arap Yarımadası'ndan yine Avrupa'ya uzanan büyük bir kablonun yatırımını yaptılar onlar. Yakın bir zamanda açtılar ve Türk Telekom bunun bir parçası. Hatta bir parça Antalya'dan bağlanıyor. Türk Telekom bunu yöneteceğinden bir tanesi. Bu tip yatırımların artması lazım. Yani denizin altından döşenen kablolar arttıkça, Amerika'ya uzanan kablolarımızı döşedikçe biz bu şekilde birçok ülkeye uzanan hızlarımız artabilir. Çünkü buradaki internet kalitesini etkileyen önemli unsurlardan bir tanesi şu. Yani burada aslında devletin de biraz açık olup data center'ların önünü açması lazım. Nedir bu? Şimdi internet kalitesinden bahsediyoruz değil mi? PlayStation'ın Türkiye sunucusu var mı?
Yok.
Xbox'ın Türkiye sunucusu var mı?
Yok.
Yok. Google'ın herhangi bir şekilde Türkiye data center'ların sunucusu var mı? Yok. Cache sunucusu bile yok ya. Arap Yarımadası'nda birçok noktada Google'ın cache sunucuları var, Türkiye diyor. Niye yok?
Abi devletin bak bu işe merkezi bir yerden kontrol etmesi lazım. Neden dersen?
Bak, basın, niye yok dediğimizde? Bak,
ben sana bir örnek vereyim niye yok anlarsın. Bir basın toplantısına katıldım. Yine bu sunucu ve data center işiyle ilgili basın toplantısı. Orada adam basından gelen böyle ilginç hikayeler, örnekler var mı sorusunu anlatırken şöyle dedi. Bir dedi, bakanlığın dedi bir mini data center ihtiyacı oldu. Onlara bir yer kurmamız lazım vesaire. Şimdi data center kurulurken bir takım hesaplamalar var. Risk faktörü deprem bölgesinden geçiyor mu? Ne kadar sıcak bir coğrafya? Güneş ışınlarını dikkat alıyor mu almıyor mu vesaire. Çünkü soğutmanın ayrı bir problemi orada. Elektrik, düzenli ve sağlıklı elektrik şebekesinin olması ayrı bir konu vesaire. Biz tüm bu risk haritasını çıkarttık ve bir takım seçenekler, opsiyonlar sundu kendilerine. Gelen cevap şu oldu, örnek veriyorum şu an tam şehir ismim aklım değil ama biz bunu Yozgat'ta kurmak istiyoruz diye cevap vermişler. Neden diye sonuçta bizim orada boş bina var. Yani şimdi bu o şekilde olmuyor.
Evet.
Yani boş bina olması önemli değil. O boş binanın tüm isterleri karşılıyor mu? Tüm o ihtiyaçlara cevap verebilecek bir niteliğe sahip ona bakılması
özellikle
gerekiyor.
Özellikle enerji çok önemli bir konu.
Tabii sağlıklı, düzenli ve
kesintisiz.
Kesintisiz elektriği verebilmen lazım o bölgelere.
Ancak bir doğal afet
ki özellikle da. Bakmasan deprem olayı da çok kritik faktör. Hani bir fay bölgesine yakın bir coğrafya dersen.
Konya falan var bizde hani yine oralara koyarak ama biz acaba Konya'da yer şartları sağlıyor
i̇şte
mu? Hani
sadece bilmiyorum bakmak lazım. Değil. O da işte her türlü hesabı yapmadan bu işlere giriştiğin zaman işte bir kısmı böyle sekteye uğrayabiliyor.
Yani Türkiye'de internet kalitesinin artması sadece kotaya bağlı değil benim demek istediğim. Bir şekilde bazı yatırımlarla, bazı oyun açık girişimlerle beraber bizim özellikle yurt dışında çok mecbur kaldığımız birçok servisin sunucuların Türkiye'ye taşınması lazım.
O zaten
ancak o zaman kalitenin arttığını hissedebiliriz. Yoksa kota kalksın tamam download yapayım kotamdan gitmesin. Ama YouTube'da 4K video açtığım zaman bekleyeyim ki buffer yapsın. Yani hızdan alakası yok bu işin.
Bunu ama tabii o sunucuların buraya gelmesinin tek sebebi de teknik konular değil. Yani o tarafta onları cezbedici de bir takım şeyler sunmak
i̇şte
gerekiyor.
Düzenleme yapman lazım. Bir serbest bölge oluşturacaksın belki.
Enformasyon konusunda toplam bir her olayı düşünüp hesaplanacak bir düzenleme şart yani. Sadece
mutlaka ya Teknoloji Bakanlığı kurulması lazım ya bence.
Ben aynı fikirdeyim. Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı. Evet.
Yani Ulaştırma Bakanlığı tek başına bu işe bakabilecek yeterli
bir sürü iş var abi o bakanlığın. Yani. Bir sürü iş var. Hani köprü yapımından tut, yol yapımından tut, başka bir sürü şey de var. Evet. Belki ama bu teknolojinin bambaşka bir enerji ve sinerjiyle belki ayrı bir bakanlık de. Olarak olması
ayrılsa,
lazım.
Ayrılsa o zaman daha kaliteli olur.
Ve yani. İşin başında da bu işin çekirdeğinden gelen insanlar olsa.
Abi danışma kurulu kursunlar. Yani. Operatörler de olsun. Son kullanıcıları temsil eden birileri de olsun. İşte
toplum kuruluşları var bir sürü.
Teknoloji firmaları, yabancıları temsil eden birileri de olsun. Hani mesela ne diyorsun? PlayStation burası sunucusu olsun. Sony'yi temsil eden birisi de olsun orada. Adam desin ki ben sunucuyu getirebilirim ama şu nedenlerden dolayı. Operatör de desin ki biz aslında o nedenleri karşılayabiliriz.
Ya günün sonunda sen firmaya şu şartı koşabilmelisin ya. Online servis mi veriyorsun?
Bu olacaksın.
Sunucusu Türkiye'de olur.
Tabii canım.
Bitti. Yani gerçekten bak bu çok önemli bir konu. Ve böylece internet kalitesi artar. O zaman adil kullanım kotası kalkmasa bile ki kalksın. Demek
kalksın.
İstediğim şu, internetin kalitesinin arttığını hisseder insanlar. Daha keyifli internet kullanırlar.
Ki en önemlisi
yani
de bu olmakta.
Şu anda bizim kullanıcımızın en büyük yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi. Adil kullanım kotası tamam anlıyorum ama internetimiz kalitesiz. Bunu da kabul etmek lazım. Abi. Yani hızın artması... Kotanın kalkması, internetimizin kalitesini arttırır.
Ona bakmak için çok uzatmaya gerek yok. İşte, kotan full sıfırlandı diyelim. Adam sana 100 megabit satıyor. Alttan şimşek hızıyla şuna şuna şuna bağlıdır diye reklamlarda geçiyor. Ama günün sonunda sana verdiğiniz o hızlar olmayabiliyor yani.
Evet.
Ya zaten... PTT uzaklığın yok bir zaman şuydu buydu yani.
Ya benim derdim aslında o hızları yerelde sağlıyorsun bakma. Speed test yaptığın zaman dikkat et. Hemen kendi sunucundan bir tanesine bağlanıyor speed test sunucu olarak. O 100
ama sen yapabiliyorsun sen. Yapamayan çok kişi var. Konuştuğun zaman bir sürü hızla göremeyen insan
benim
var.
Benim bu tarafta istediğim şey ben yurt dışında bir yere bağlandığım zaman da bana özellikle büyük ülkelere aynı hızı sağlayabilmeleri. Amerika'daki sunucuda da oyun oynarken.
Abi her koşulda versinler işte. 100 megabit alıyorsan tamam mı? 100 megabit alıyor. Hadi 95'in altına düşme ya.
Yani konulardan bir tanesi.
Çünkü bu. Operatörler ne yaptı? 375 megabit dediler 4.5G. Kaç kişi gördü 375 megabiti?
Ya ilk gün test yaparken göremedin ya. Baz istasyonu dibinden yapıyorsun.
Abi. Destekleyen telefonlarda Wi-Fi ile birleştireceğim 1.5 gigabit göreceğim diyen var değil mi?
Evet ya.
Yani abi.
Zaten var ya.
Biraz da gerçekçi olalım ya.
Bu reklamların engellenmesi lazım.
Kesinlikle abi o zaten ayrı bir tartışma.
Yani diyorsun. Onun da belki bir taraftan denetlenmesi lazım. Kandırıyorlar tüketiciyi çünkü öyle bir hız yok.
Gören varsa yazsın ben göremedim.
Evet.
Kategori 9, 12 mod. Yani şimdi orada donanıma falan da gelir belki ona ama olsa da göremiyoruz.
Tüketici yanıltıyorlar.
Ya son tüketicinin de bu konuda çok fazla bilgisi olmadığı için. Hani etkileniyor illaki o reklamdan.
Son tüketici hiçbir şeyden anlamıyor ki.
Yani zaten o yüzden bu durumdayız
işin ya. İşin garip tarafı yalanan yani alenen çıkıyor operatör televizyondan yalan söylüyor ya.
Ben reklamda. Orada bir tartışma konusunda kadar bir ifade vardı o doğru abi. Metrobüs durduğunda boş koltuk kapmak için harcadığımız enerjiyi başka şeylerde de harcamamız gerekiyor. Eğer sana adam 375 deyip 50 veriyorsa aynı enerjiyi orada da 375 almak için harcamamız lazım.
Evet doğru. O zaman bir şeyler elde edebiliriz ama bizim de şöyle bir problemimiz var. Gündelik sıkıntılarımız o kadar fazla ki iş ev arasında inanılmaz enerji kaybettiğimiz
ama bakmasan ya mesela adil kullanım kotası skandalında bizim forumun çok ciddi bir katkısı vardı bu işin düzenlenmesi konusunda. Meclise kadar yansımasında büyük çaba sarf eden üyelerimiz de var. Belki hani böyle zaman zaman bu tür sesimizi çıkartırsak ya bu teknoloji kota motolaylarında daha...
Her zaman bu tarafta evet bir şeylere yarıyor arkadaşlar. Yine bir ikisi birinin daha sonuna geldik. Son kısımda olabildiğince fazla beyin fırtınası yapalım. Bütün her şeyi açıklıkla konuşalım istedik. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Her türlü görüşü altta paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu konuda bilginiz varsa lütfen anonim olarak da olsa hani...
Belki operatör çalışmalıdır, üyeleri sahiptir.
Bir paylaşın arkadaşlar ya. Bizim bilgimiz yok gerçekten. Yani nedendir, ne değildir, gerçekler nedir biliyor musunuz? Bu konularda gerçekleri biliyorsanız... Bir yazın da bir bakalım.
Adam bir tane şey diyormuş, abi kotalar kalkacak ama biz içeriden sizin düğmelere bastık, sizin hızlar yarıya kesiliyor. İsimleriniz belli, adresler belli, kestik.
Gerçekten
ben o yüzden sustum.
Önemli konulardan biri bu. Sen zaten 8 megabit, seni gidip kısalar ne olacak?
Yapacak bir şey yok.
Evet. Bir sonraki ikisi bir de görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Drive on Excellence ikisi biri sundu.